Ayrım 54. Bir Deliler Evi'nin Yalan Yanlış Anlatılan Kısa Tarihi. Ayfer Tunç. Sayfa 456. Denize bakan arka cephe tümüyle kör tutulacak yerde, her katta birkaç pencere bulunsaydı, içeridekileri tahliye etmek çok daha kolay olacaktı. Herkes pencerelere yığıldığı için hastanenin ön cephesinde büyük bir izdiham yaşanıyordu. İtfaiyenin branda germesini bekleyemeyen bazıları kendilerini ikinci hatta üçüncü kattan attılar. Madde bağımlıları koğuşunda kalan ve bir gün önce Nebat Hanım'a esrar veren Ofli Durali'yi de evire çevire döven gececi Tahir üçüncü kattan atlayınca iki bacağı da kırıldı. Asıl felaket Ülkü Birinci'nin konuşma yaptığı konferans salonunda yaşandı. Yangın dördüncü kata henüz ulaşmadığı halde, penceresi olmayan salonun daracık kapısının önünde çıkan izdihamda 15 kişi ezilmiş, bunlardan tıp öğrencisi bir genç kız, başına aldığı darbeler, MR sırası beklerken uyumak için salona gelen yaşlı bir adam da kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetmişti. Ülkü Bey kürsüde olduğu için kapı önünde izdiham yaşandığını görünce yerinde kaldı. Ama müthiş korkmuştu. Burada öleceğinden emindi, yangın salona ulaşmadan kalpten ölmeyi diliyordu. Koskoca salonda klostrofobiye tutuldu, manasızca bağırmaya başladı. Hastaların büyük bir kısmı dışarıya çıkarılabilmişti. Özellikle kapalı bölümde yatanların çıkarılması için yoğun gayret sarf edilmiş, kurtarılanlar bir polis minibüsüne bindirilip devlet hastanesine götürülmüş, orada kontrol altına alınmış, daha doğrusu alınamamıştı. Devlet hastanesinin psikiyatrlarından biri hepsine ciddi miktarda ilaç vermek zorunda kaldı. Hastaların bazıları halkın arasına karışmış yangını izliyordu, kimileri çoktan şehrin sokaklarında kaybolmuştu. İki şizofren bir müddet sokaklarda gezdikten sonra şehrin stadyumuna girdiler, bir kenarda buldukları futbol topuyla oynamaya başladılar. Bir diğeri büyük depremde yıkılan saat kulesinin yerine yapılan çirkin kuleye geldi, kapısını zorlamaya başladı, kuleye çıkıp yangını oradan seyretmek istiyordu. Yangından haberdar olmayanlar, pijamayla dolaşan, vitrinlerin önünde öylece durup bakan hastalara bir anlam veremiyorlardı. Mahkumlar koğuşuna ulaşan itfaiyenin dışarı çıkardığı, belki bir deli raporu uydururuz, hapisten yırtarız diye gelenlerin beşi kaçmıştı. Biri soluğu otogarda aldığı gibi İstanbul'a doğru yola çıktı. Bir diğeri muhakkak yakalanacağını bildiği için evine ailesini görmeye gitti. Yaralıları üniversiteyle devlet hastanesine ve şehirdeki 3 özel hastaneye taşıyan 11 ambulans, siren, yakınlarının hastaneye götürdüğü yaralıların bindikleri taksiler aralıksız korna çalıyordu. Civar ilçelerden gelen itfaiye araçlarının siren sesleri şehrin her köşesine yayılmıştı. Asiye Tibuk'un kocasını vurduğunu öğrenen ve yangından haberi olmayan Türkan Hanım, Atatürk Bulvarı'ndan geçen araçların seslerini duyunca ne olduğunu merak etmişti. Üç Kardeşler Pastanesi'nde kendisine ayrılan masada oturuyor, kadınların bu memleketteki ikinci sınıf durumu hakkında düşünüyor, bir yandan Serhat'ın eliyle ikram ettiği kahvesini içiyordu. Boşanmak yerine elini kana bulamayı tercih eden Asiye için çok üzülmüştü. Kadını cezaevinde muhakkak ziyaret edecek, bunun için gerekirse gücünü, itibarını kullanacaktı. Tam Serhat'a, "Evladım niye geçiyor bu itfaiye arabaları, yangın mı çıkmış?" diye soracaktı ki, ihtiyar hekim Nurettin Kozanlı geldi, teklifsizce yaşlı kadının masasına oturdu. Türkan Hanım afallamıştı. Nurettin Bey, hal hatır sorma faslını çok kısa tutarak, kendisini başhekimle barıştırması için yalvarmaya başladı. Gören herkesin içine ezen acıklı yüzü, yaşlı kadının içine her zamankinden fazla ezmişti. Nurettin Bey kambur duruşu, iki günlük sakalı, başına yapışmış tek tük saçları, çökmüş avurtlarıyla olduğundan çok daha yaşlı görünüyor. Aylardır su görmeyen giysilerinden ağır bir koku yayılıyordu. Türkan Hanım adamın iyice içeri kaçmış gözlerinde tomurcuklanan yaşları görünce, uzanıp sadece kuru kemiklerden ibaret kalmış eline dokunmamak için kendini zor tuttu. Aylardır muayenehanesinin kirasını ödeyemeyen Nurettin Bey, bunca yıllık dostunun bir hiç yüzünden kendisine küstüğünü anlatıyor, barışmak için her şeyi unutmaya hazır olduğunu söylüyordu. Gururu filan bir kenara bırakmıştı, başhekimin himmetine muhtaçtı. Kafasından hızla bu zavallı hekime sezdirmeden yardım yapmanın yollarını geçiren Türkan Hanım, en yakın zamanda başhekimin ziyaretine gidip bu küslüğü sona erdirmesi için rica edeceğine söz verdiği sırada, alevler başhekimin bedenini yalıyordu. Faik abacıyla ilaç reprezentanı İlhami, kendilerini ilk dışarı atanlar arasındaydılar. Faik Bey birinci katta, yangının en yoğun olduğu yerde uyuyan başhekimi hatırlayarak paniğe kapılmıştı. İtfaiye müdürünün yakasına yapışıyor, adamı çıkarmaları için yalvarıyordu. İtfaiye müdürü bunun mümkün olmadığını söyledi. Zaten iş işten çoktan geçmiş, Faik abacıya itfaiye müdürünün tartışmaları bitmeden başhekimin bedeni kömür olmuştu. Otlu kek yedirip başhekimin kontrolden çıkmasına, yanarak ölmesine neden olan nöropsikiyatr Nebahat Özdamar çok şanslıydı. Hastanenin ana kapısına yakın olan odasında, kendine okkalı bir filtre kahve yaparken dumanı fark etmiş, kimseyi uyarma ihtiyacı duymadan terlikli ayaklarını sürüye sürüye dışarı çıkmıştı. Olabildiğince uzaklaştığı yangına müdahale etmek için itfaiye araçları geldiğinde geri döndü. Güvenlik şeridinin sınırında kaderdaşı Şaban Sekban'la yan yana dikiliyor, önüne gelene başhekimin niye başlarında olmadığını soruyor, incecik sesiyle avazı çıktığı kadar bağırarak cesedi kömürleşmekte olan adamı en zor zamanda hastanesini terk eden kötü bir yönetici olmakla suçluyordu. Sabahın erken saatlerinde başhekimi tanıyamadığı için kendini suçlayan Hamdi Tutuş, görevlilerden kurtulduktan sonra doğru güvenlik kulübesine gidip oturduğu için yangına maruz kalmamıştı. Ama alevlerin binayı sarmasıyla birlikte yine suçluluk duygusuna kapılıp bağıra bağıra ağlamaya, kendini yangının ortasına atmaya kalkınca canı burnunda olan polislerden biri, "Seninle mi uğraşacağız lan Allah'ın manyağı?" diyerek Hamdi'ye "Şırak!" diye bir tokat attı. Hamdi kendisini yere düşürecek kadar şiddetli tokadı yiyince, o sabah başhekimi tanımamış olmanın cezasını ödediğini düşünerek birden sakinleşmiş susmuştu. Bir köşeye çekilince görevliler Hamdi'yi unuttular. O da doğru şehir mezarlığına gitti. Evlerinin bahçesindeki kör kuyuya ittiği günden beri rüyalarını zehir eden kardeşinin mezarını aramaya başladı. Ama bulması imkansızdı. Kardeşi bir kere asri mezarlığa değil köy mezarlığına gömülmüştü. Gerçi köy mezarlığına gitse de bulamazdı. Ölümünden birkaç yıl sonra tüm aile bireylerinin adını unuttuğu kardeşinin ölümünün üstünden 50 yıl geçmiş, mezarı çoktan kaybolmuştu. Başhekimin ortada olmadığını fark eden Alim Kahkeci, canla başla hastaları çıkarmak için çalışıyor, itfaiye müdürüne bilgi veriyordu. Karısını görünce iyiyim anlamında el sallayıp hangi duvarı yıkabileceklerini göstermek üzere itfaiyecilerle birlikte binanın arka tarafına gidecekken, birden üçüncü katta bir odada yatağa bağlanan Ayşe Nuran Serbest'i hatırladı. Güç bela bağladıkları kızcağızın başında kimse yoktu. İtfaiyecilerden yardım istedi ama kimse bir şey yapamadı. Ağır sakinleştirici verilen tavşan dudaklı jinekolog, itfaiye erleri odasına ulaşmadan dumandan boğularak ölmüştü. Halk hastanenin önüne birikmiş, pencerelere çıkmış yangını izlerken, binayı cepheden gören bir muhasebe bürosunun penceresinin önünde şiddetli bir kavga vardı. Haberci olmadığı halde tesadüf ettiği olağan dışı olaylar nedeniyle heyecana kapılan ve çalıştığı haber kanalıyla konuşup yangından müthiş görüntüler ulaştırmayı vaat eden Çiğdem Taşpınar, kameramanı Bosnalı Damir'le birlikte olay yerine koşup gelmiş, çevreye bir göz atıp en iyi açıyı tespit etmişti. Büronun sahibi muhasebeciyle kısa bir konuşma yaptı. Bürosu bir anda en önemli yer haline gelen muhasebecinin buyurun buyurunlarıyla birlikte içeri daldılar. Aynı dakikalarda Kanal SS'in muhabir kameramanı Muzo da büroya geldi. O da hastanenin bahçesindeki koşuşmayı, yangının pencerelerde dalgalanmasını ayna gibi gören bu açıdan çekim yapmak istiyordu. Çiğdem Taşpınar elinde telefon, kanalı arıyor, yangın haberini akşam bültenine yetiştirmeleri için gereken görüşmeleri yapıyordu. Muzo, Damir'in kamerasının üstünde ulusal bir kanala ait olduğunu gösteren logoyu görünce sinir oldu. Bu büyük kanalların kendilerini bir bok zanneden adamlarına çok gıcığı vardı. Pencerenin önünde en şahane yeri kapmış, kamera ayarı yapan Damir'i itekleyip "Bilader sen yandaki büroya git bir zahmet. Burası bizim arkadaşın yeri, biz hep buradan çekim yaparız." dedi. İteklenince şaşıran Damir, Muzo'ya şöyle bir baktı ama Türkçe bilmediği için cevap vermedi, işine devam etti. Damir'in cevap bile vermemesi, sakin sakin işine devam etmesi Muzo'yu çileden çıkarttı. "Neyine güveniyor lan bu dallama? Büyük kanalda çalışıyor diye en kıyak yeri kapmaya ne hakkı var?" diye düşündü. "Arkadaşım bir şey dedik değil mi?" diye bağırıp Damir'i bu kez çok daha sert bir biçimde itekledi. Nedenini anlamadığı bu ikinci hareketle iyice irkilen Damir, bir an durdu, kamerasını bıraktı, iki eliyle birlikte Muzo'yu omuzlarından itti. Boylu poslu, güçlü kuvvetli bir adamdı. Bu hareket için fazla emek harcamasına gerek kalmamıştı. Muzo düşmemek için geri geri 2-3 adım attı, büro sahibinin masasına çarptı. Masadaki kuru çiçek vazosu, eşantiyon plastik saat, bakır kalemlik gibi kiç ötesi malzeme yerlere saçıldı. Muzo uğradığı muameleye inanamadı, muhasebecinin şaşkın bakışları altında Damir'in üstüne uçtu. Amacı kafa atmaktı. Ama o anda Damir aküyü fişe takmak için çekilince kafası boşluğa gelmiş, Damir'e sadece bedeni çarpmıştı. Muhasebecinin durun yapmayınlarını aldırmadan tekme tokat birbirlerine giriştiler. Telefonda görüştüğü montajcıyı daha iyi duyabilmek için dışarı çıkan Çiğdem Taşpınar, döndüğünde iki kameramanı alt alta üst üste yuvarlanırken gördü. Araya girmeye kalktı, neredeyse iki kameramanın birbirlerine salladıkları yumruklardan birine maruz kalacaktı. Büro darmadağın olmuştu, muhasebeci ortalığı altüst ettikleri için delirdi. Çiğdem Taşpınar'a, "İnsanlık ettik, buyurun yapın çekiminizi dedik, defolun gidin vermiyorum izimizin" diye bağırmaya başladı. Ama Damir'le Muzo'nun kavgası bitmek bilmiyor, zavallı muhasebeci dünyanın parasını verip aldığı LCD bilgisayar ekranını kurtarmak için kucağında koskoca ekranla büroda oradan oraya koşuyordu. Çiğdem iki kameramanı ayırıp kavgayı bitirinceye kadar çok zaman geçmiş, yangının kayda alınması gereken en önemli anları bitmiş, iki kameraman toparlanıp işlerine döndüklerinde alevlerin yerini hiçbir şeyi görmelerine izin vermeyen simsiyah bir duman kaplamıştı. Cenaze işlerinden para kazanamayınca düğün videoculuğuna geçen ama sektördeki sert rekabet nedeniyle umduğunu bulamayan, fotoğraf malzemesi dükkanı açmak için çektiği banka kredisini ödeyemeyen, kredi kartları iptal olan, parasızlık başına vuran, ne yapacağını bilemez halde şehirde dolanıp duran Tolga, yangını değişik bir açıdan çekersem belki kanalların birine satarım umuduyla kamerasını kapıp hastaneye gelmiş, ön cephenin tümüyle insan kaynadığını görünce arka tarafa dolanmıştı. Yangının daha başıydı, penceresiz arka cephedeki yekpare duvar yangının bu taraftan ilerlemesini önlüyordu. Tolga bahçenin yıkık dökük duvarın üstüne tırmanıp kamera ayarı yaparken Gül Nazmiye'nin dörtlü koltuk hurdasında oturduğu dikkatini çekti. Kız yangından korkuyor gibi değildi, hatta umursamıyordu. Kıza zoom yaptı, dikkatle izlemeye başladı. Barış'ı beklerken bir sigara yakmak isteyen Gül Nazmiye çantasını karıştırınca, Tolga çantanın para dolu olduğunu gördü, gözlerine inanamadı. Dörtlü koltuk hurdasına oturup yangını izlerken, ''Hadi Barış, hadi sevgilim gel artık.'' diye mırıldanan Gülnazmiye Görgün iyice meraklanmıştı. Barış'ın yanıyor olabileceği aklına bile gelmiyordu. Sevgilisinin gelmemesine bir sebep arıyor, bulamadıkça deliriyordu. Bir anda Veda Alkan'ın oğlunu kandırdığı fikrine kapıldı. Başka bir ihtimal söz konusu olamazdı. Muhakkak o orospu cadı gelmiş, Barış'ı Gülnazmiye aleyhinde dolduruyordu, yoksa biricik aşkı çoktan gelirdi. O kaltağı Romanyalı kırığıyla rahat rahat düzüşmek için oğlunu tımarhaneye kapatmaktan çekinmeyen o adi orospuyu derhal engellemeli, sevgilisini annesinin elinden kurtarmalıydı. İçi tıklım tıklım para dolu yeşil çantasını dörtlü koltuk hurdasının üstünde bırakıp yerinden ok gibi fırladı. Kızın fırlayıp gittiğini gören Tolga duvardan atladı, etrafı kolaçan ederek çantaya gitti. Usulca açtı. Gözlerine inanamadı. Çanta gerçekten para doluydu. Yangını mangını boş verip çantayı kaptığı gibi sıvıştı. Omuzunda yeşil bir kadın çantası, elinde kamerayla hızla uzaklaşırken, Gülnazmiye, ''Barış, annene inanma! Sen deli değilsin, sakın inanma!'' diye bağırarak alevlerin oynaştığı kapıya koşmuştu. Debeleniyor, içeri girmesini engellemeye çalışan polisleri ısırıyor, tekme atıyor, ''Bırakın beni, içeri gireceğim, o adi orospuyu geberteceğim.'' gibi kimsenin bir anlam veremediği sözler söylüyordu. İki polis Gülnazmiye'yi kollarından sımsıkı tuttuklarında, muhasebeci Ceyda'ya çıkma teklif eden ve yarın buluşmak üzere söz alan matbaacı Kamer, anlamsız sözler söyleyerek ağlayan kız kardeşi Maviş'i bulmuş, sıkı sıkı sarılmıştı. Maviş abisine Gülnazmiye'yi yangın çıkarırken gördüğünü söyledi. Yıllar içinde kız kardeşinin dilini çözmekte maharet kazanan matbaacı dehşete kapıldı. Kardeşinden duyduklarını itfaiye müdürüne anlatmaya giderken, Gülnazmiye'nin çantasını yürüten Tolga, heyecan ve korkudan tir tir titreyerek bir taksiye atladı. Kucağında sımsıkı tuttuğu çantayı hafifçe aralıyor, içindeki paranın miktarını kestirmeye çalışıyordu. Gülnazmiye yangın söndürülünceye kadar polislerin kollarında çırpınmaktan yorgun düşüp, boş çuval gibi yere yığıldığı sırada, uyanık kameraman Tolga evine girip kapıyı kilitledi. Taksi parasını ödemek için çantadan bir ellilik çekmek zorunda kalmış, hırsızlık yaptığı duygusu bütün benliğini dolaşmıştı. Ama eve vardığında bu duygu kayboldu. Resmen çaldığı çantadaki parayı yatağının üstüne boşalttı, desteleri hızlıca saydı, inanamadı. Paranın miktarı borçlarını kapatmaya yetiyor ama bir kuruş bile artmıyordu. Canı sıkıldı. Birazcık daha fazla olsaydı gözüne kestirdiği o deri montu alabilirdi. Alevler odasının bulunduğu kata ulaştığı sırada duman kokusuyla uyanan ve Gülnazmiye ile buluşmak üzere yatağından çıkan Barış Bakış kapıyı açınca yangınla karşılaşmıştı. Bir süre yangının gürültüsünü dinledi. Duman odasına dolmaya başlamadan kapıyı kapattı. Yatağına döndü. Yastığının altından hastane günlüğünü çıkardı, dolma kalemini buldu, özene bezene, ''Bugün 14 Şubat sevgililer günü, karıcığım delirmiş bunlar.'' diye yazdı, defterini tekrar yastığının altına koyup yatağa girdi. Barış, yangında hayatını kaybeden 12 kişi arasındaydı. Ekim 2008 Kitabın Sonu 29 Ocak 2010 Sayfa 464